Ayrım 8.
Sevgili kardeşlerim, içim Tanrı sevgisiyle, size karşı sevgiyle dolu. Size tüm anlattıklarımı dile getirebilmem için verdi Tanrı bu küçük sesi bana. Kendi içimizde güçlü kalalım. Papalangi'nin o hızlı, kurnaz diline yenik düşmeyelim diye. Gelin bundan böyle bize yanaşacak olursa elimizi uzatıp şöyle seslenelim ona. Kes şu gürültücü sesini. Senin sözlerin bizim için kayada patlayan dalgaların şakırtısı, palmiyelerin hışırtısından başka bir şey değil. Hele yüzün gülmedikçe, güçlenmedikçe, gözlerin parıldamadıkça, Tanrı'nın sureti içinden yansımadıkça güneş hiç değil. Dahası kendi kendimize and içip yüzüne haykıralım. Zevklerin, sevinçlerin uzak dursun bizden. Bütün zenginlikleri vahşice elinde ya da kafanda toplaman, kardeşinden daha üstün olma hırsın, anlamsız işlerin, elinin marifeti, ne idüğü belirsiz göz boyamaların, meraklı düşüncen, hiçbir şey bilmeyen bilgin bizden uzak dursun. Senin bile uykularını kaçıran, döşeğinde rahatını bozan bütün çılgınlıkların uzak dursun. Bizim bunların hiçbirine gereksinmemiz yok. Yeter bize Tanrı'nın bol bol sunduğu soylu güzel mutluluklar. Işığının gözümüzü kamaştırıp bizi yanılgıya sürüklememesi, yolumuzu aydınlatması için Tanrı yardımcı olsun bize. Işığında ilerleyebilmemiz, ışığının bizi kavraması için, bu ışık birbirimizi sevmemiz, yürekten talofa diyebilmemizdir, dipnot, selam diyebilmemizdir. Bu kitabın yayımlanması, Batı'da birçok tartışmaya neden oldu. Tartışma iki düzeyde sürdü. İlki, getirdiği eleştirilerdeki çarpıcılıktı, ikincisi kitabın sunuluş biçimiydi. Göğü delen adamın tanıtım ilanlarında şu cümle var. Doğadan ve doğallıktan kalkarak uygarlık ve ilkellik kavramlarına yeniden bakan, sanayileşmeye, sanayileşmiş ilişkilere radikal eleştiriler getiren bir anlatı. İlan metninin zorunlu kısalığının getirdiği bu handikapı bir yana bırakırsak, bu cümle öz olarak kitabı neden yayımladığımızı açıklıyor. Birkaç cümle daha eklersek, doğayı katleden, bizi geleceksiz bırakan sanayileşme anlayışına karşıyız. Üstelik bu tip bir sanayileşme salt madde olarak çevremizi değil, iç dünyamızı, ilişkilerimizi de kirletiyor. Naylonun egemen olduğu bir hayat tarzına giderek daha çok kayıyoruz. Ama hala bir şansımız var. Metropol ülkelerin bulunduğu sanayileşmeyi kendimize model olarak seçmekten vazgeçip doğayı kirletmeyen, tüketim çılgınlığına düşmeden hayatı kolaylaştıran bir sanayileşme biçiminin yollarını arayabiliriz. İktidarı ellerinde tutanlardan, partili partisiz, bütün muhalefet gruplarına kadar herkesin sanayileşmeyi kendisine mutlak hedef seçtiği günümüzde göğü delen adamın kulak vermemiz gereken çok önemli uyarıları var. Kitap bu haliyle kimi okurlara çok bildik gelebilir. Avrupa'daki Yeşil Hareket'in Papalangi'deki eleştiri temalarını çoktan aşıp kır komünlerinde yaşamaya başladıkları düşünülürse bildiklik eleştirisine hak verilebilir. Ama bu kitabın 1920'lerde yayımlandığı göz önüne alınırsa bildikten çok klasik tanımlamasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Bir yeşil klasiği. İkinci tartışma düzeyine gelince, bu tartışmaların odak noktasını gerçek kavramı oluşturuyor. Birçok uzman yazılanların, özellikle Samoa ile ilgili olanların gerçek olmadığını belirtiyor. Söz gelimi, Sherman, Tuavi'nin ağzından yuvarlak metal ve ağır kağıtlardan söz ederken, antropolog Wolfgang Kane, Samoa yerlilerinin Batılılarla girdikleri yaklaşık 80 yıllık ilişki içinde para bir yana kredi kavramına bile sahip olduklarını ileri sürüyor. Bir diğer iddiada Sherman'ın Tuavi'nin adını kullanarak kitabı kendisinin yazmış olması. Bütün bunlar doğru olabilir. Ama bütün bunlar Sherman'ın günümüz sanayi toplumlarına yönelttiği eleştirilerin geçerliliğini azaltmıyor. Sherman'ın gerçekin, aklı başındaların egemen olduğu bir toplumsal yapıya kendi ütopyasından kalkarak eleştiri yöneltme tarzı kimilerine fazla gerçek dışı gelebilir. Ama bu Salt Sherman'ın kullandığı bir yol değil, roman, sinema gibi insanı anlatan araçlar bizi ne kadar gerçek anlatıyorsa Sherman da o kadar gerçek anlatıyor. Bir şey daha var. Avrupalı yüzyıllar boyu kara derililere, kızıl derililere, sarı derililere başka bir dünyanın insanı olarak baktı. Kimi zaman politik çıkarlara, kimi zaman egzotik hazlara ve bir tarihten sonra da bilimsel hesaplara uygun düştü, düşürüldü bu bakış. Ama bugün görmesini bilen gözlerin yalnızca beyaz adamda olmadığını biliyoruz. İlkeller de soluk benizlilere bakıyorlar. Belki biraz alaycı, biraz şaşkın, biraz ürkek ve biraz da küçümseyen gözlerle. Neden olmasın? Artık Levi-Strauss'dan, Foucault'tan ve ötekilerden beri biliyoruz ki her kabilenin gerçeği kendine. Ve Sherman bunu 60 yıl önce en uygun biçimde yapmıştı. Beyaz adamın insan bilimleri varsa İlkel'in de öyküleri vardı. Ama Tuavi'nin anlattıkları okuyucuya çok antropolojik bir tat veriyorsa buna da şaşmamak gerek. Çünkü Sherman da bir Avrupalı. Ayrıntı Yayınları. Bir Biyografi Denemesi, Eric Sherman, 1878-1957. Papalangi 1920 yılında Alman kitap piyasasında yayımlanır yayımlanmaz bütün basının dikkatini üzerinde topladı. Alman yazın tarihinde ilk kez Avrupa'yı egzotik bir mekan olarak gören bir yapıt çıkmıştı ortaya. Kitap baskı üstüne baskı yaptı ve birçok dile çevrildi. Papalangi'nin derleyicisi 29 Kasım 1878 doğumlu Eric Sherman, basın ve okuyucuları tarafından tam anlamıyla bir yazı yağmuruna tutuldu. Karısından ayrılıp Almanya'nın güneyinde Unters yakınlarındaki bir yarımadada yaşayan yazar kendini bir anda tartışmaların göbeğinde buluverdi. Kitabın bu denli tutması sayesinde ömründe ilk kez ciddi bir banka hesabına sahip olmuştu. Diğer yandan yapıtına gösterilen bu büyük ilgi sonunda değerli ve önemli bir iş yapmış olduğu duygusunu yaşattı ona. Gelin geri dönüp yaşamına bir göz atalım. Orta halli bir tüccar ailenin oğlu olarak ne olağanüstü bir çocuk ne de iyi bir öğrenciydi. Aklı bir karış havada, keyifle resim yapıp dururdu. Eski bir resim öğretmeninin ailesini onu Hamburg'daki sanat meslek okuluna göndermeye ikna edeceği güne kadar okulundan çıkıp babasının işlettiği moda mağazasına gidip geldi. Onun en gelişmiş yeteneğinin resim olduğunu düşünüyordu emekli resim öğretmeni. Hamburg'daki sanat meslek okulunda başarılı geçen bir yılın ardından sanat eğitimine devam etmek için Nürnberg'e gitti Eric Sherman. Ama Nürnberg'de kendini kafesin içinde gibi hissediyordu. Çizim defterini kapıp kentte dolaşmaya çıkmak çok daha keyifli geliyordu ona. Böylece o iç boğucu okuldakinden çok daha fazlasını öğreneceğini düşünüyordu. Kısa bir süre sonra ailesinin yanına geri döndü. Bu kez önemli bir dileği vardı ama, Münih'teki akademiye gitmek. Uzun dil dökmelerden sonra ailesi bu isteğini kabul etti. Nürnberg'den bir arkadaşıyla birlikte Münih'e doğru yola çıktı. Fakat bütün beklentileri yerle bir oldu. Akademi katı kuralları olan can sıkıcı bir yerdi ve o yine normlar ve kuramlar arasında sıkışıp kalmış gibi hissediyordu kendini. Arkadaşlarıyla birlikte Almanya'yı boydan boya dolaşmaya karar verdi. Bu gezi sırasında Dresden'de genç bir kadınla tanıştı ve hemen aşık oldu. Genç çift Münih'te evlendiler ve ardından Unterseee'ye yerleştiler. Karısının azımsanmayacak miktardaki mal varlığı sayesinde bir ev yaptırdılar. Böylece Sherman için yeni bir dönem başlamış oluyordu. Artık yalnızca resim yapmak yetmiyordu ona. Yazı yazmaya da başladı. Münih Akademisi'nde geçirdiği günleri, deneyimlerini ve arkadaşlarını anlattığı Bir Yol adlı kitabı G. Groth Yayın Evi tarafından Berlin'de yayımlandı. Bu sırada Hermann Hesse ile tanışmıştı. Sherman Hesse'den etkilenmişti, onunla daha yakın bir ilişki kurmak istiyordu. Ancak Hesse'in fanatik derecede Prusya düşmanı, Sherman'ın karısının da Rusyalı olması aralarındaki ilişkiyi güçleştiriyordu. Ayrıca Hesse yazın ve felsefenin bütün alanlarıyla yakından ilgiliyken Sherman'ın eğitimi Hauptmann ve de Kind ve Ibsen'le başlıyor ve Alman yazınını kapsamıyordu. Ne var ki ikisi de sınırda yaşıyorlardı ve bu onları birbirlerine bağlıyordu. Birlikte tartışmaktan zevk alıyorlardı. Sonunda Hess karısıyla birlikte o yarımadaya taşınmaya karar verdi. Ancak Hess'in gelmesiyle birlikte o güzelim yarımadanın ünü günden güne artıyor, buna karşılık kendine özgülüğü, el değmemişliği adım adım yok olup gidiyordu. 8 yıl sonunda Hess bir daha dönmemek üzere yarımadayı terk etti. Bu süre içinde Sherman ve ailesi yaşamdan ağır darbeler yediler. 3 çocukları doğar doğmaz öldü. Bütün bu olup bitenlerden sonra karı kocanın Bodens'teki evlerinden ayrılıp uzaklara taşınmalarının gerekçesini anlamak güç değil. Nereye gittikleri önemli değildi. Önemli olan geçmişlerini unutup yeni bir hayata başlayabilmekti. Rastlantı sonucunda uzun yıllar Güney Denizi'nde yaşamış genç bir adamla tanıştılar. Adam yaşadığı yerleri öylesine ballandırarak anlattı ki sonunda onlar da Güney Denizi'ne, Samoa'ya yerleşmeye karar verdiler. Böylece hareketli bir yaşamla tanışmış oluyorlardı. Sherman'ın resimlerini rehin bırakıp küçük borçlar alıyorlar, olabildiğince çok tablo satıyorlar ve yolculuğun bütçesini doğrultmaya çalışıyorlardı. Tesadüfen o günlerde G. Groth yayın evinin sahibinden Güney Denizi üstüne güzel bir öykü yazmak için 2000 marklık bir teklif aldı Sherman. Artık yolculuğu önleyecek hiçbir şey kalmamıştı önlerinde. Fakat mutluluklarının üstüne bir gölge daha düştü. Bayan Sherman'ın doktoru, kadının Güney Denizi'nin tropik iklimine yapılacak bir geziyi kaldırmasının mümkün olmadığını söylemişti. Sonunda 1 yıl için ayrılmaya karar verdiler. 7 Nisan 1914 günü Sherman, Bremen limanından Scharnhorst adlı gemiyle yola çıktı. Yolculuk iyi geçti. Sherman'ın önünde yeni bir yaşam uzanıyordu. Her limanda yeni bir şeyler öğreniyor, yeni insanlar tanıyor ve bütün bunları çizim defterine aktarıyordu. Gerekli aşıları yaptırmak için Sydney'de kaldığı uzunca süre içinde çizimlerinin hepsini sattığı gibi bir de bir mürekkep firması için afiş yaptı. Böylece yolculuk için biraz daha parası olmuştu. 16 Haziran 1914'te Avustralya'dan ayrıldı. Samoa. Bu düşler ülkesinde yaşamaya başlar başlamaz yeni vatanıyla Avrupa'yı karşılaştırmaya başladı. Ona göre Avrupa bu adaların utanılası bir karşıtıydı. Avrupa uygarlığından bu cennetsi koşullara geri dönüş olmadığının bilincindeydi gerçi. Ama yine de Avrupa'nın içinde olduğu yolun bir felakete doğru sürüklendiğini düşünmeden edebiliyordu. Samoa'da yerli şeflerinden Tiavelu Tuavi ile tanıştı. Tuavi daha önce bir kez Avrupa'da bulunmuş ve orayı kendine göre yaşamış ve gözlemlemişti. Avrupa hakkında ne denli olumsuz fikirlere sahip olduğunu gizlemiyordu. Sherman'la ortak duyguları paylaştıklarını fark ediyordu. Sherman da yaptıkları uzun tartışmalar sırasında giderek başka, doğaya daha yakın bir dünyaya ait olduğunu hissediyordu. Geri döndükten sonra kafasındakilerin anlaşılıp anlaşılmayacağının korkusu içinde uygar Avrupa'nın insanlarına bir ayna tutmaya, gözlerini açmaya karar verdi. Şefin konuşmalarını not etti ve geri dönüşünden yıllar sonra bunları çevirdi. Sherman'ın Samoa'ya gelişinin 5. haftasında Avrupa'da savaş patlak verdi. Adadaki beyaz erkekler bir tür sivil muhafız olarak görevlendirildiler. Günün birinde Ağustos sonlarına doğru Yeni Zelanda filosu adaya geldi ve yönetimi ele geçirdi. Alman sömürgecilerin büyük bir bölümü enterne edildi. Sherman o günlerde ülkeyi terk edebilmek için bir yolculuk izni peşinde koştu ama sonuç alamadı. Sonunda 25 Ekim 1915'te Amerika'ya yapacağı yolculuk için izin almayı başardı. Bir ay sonra da Amerika'ya doğru yola çıkan Ventura adlı geminin güvertesindeydi. 5 gün süren deniz yolculuğu sonunda gemi San Francisco limanına girdi. Oradan da bir trenle eşyalarını daha önceden yolladığı New York'a hareket etti. Bir karabasan gibi olmalı onun için Amerika. Güney Denizi'nin sükunetinden yeniden uygarlığın göbeğine. New York'a adımını atar atmaz hemen zamanın Samoa vali yardımcısı Edward Hacker'a giderek Almanya'ya geri dönmesi için yardımını istedi. Ancak red cevabıyla karşılaştı. Savaş sırasında Almanya'ya geri dönmek olanaksızdı. Bununla birlikte Hacker hiç ummadığı bir teklifte bulundu Sherman'a. Alman Kızıl Haçı için propaganda hatipliği. Uzun bir duraksamadan sonra Sherman bu teklifi kabul etti. İlk konuşmasını Montclair'deki Alman Presbiteryen Kilisesi'nde yaptı. Başarısı tartışmasızdı. Doğu kıyısındaki bütün Alman cemaatlerinden davet aldı. Anlattığı Güney Denizi öyküleri hayranlık uyandırıyordu. Bu fırtınalı günlerde Sherman bir kez daha yazmaya karar verdi ve Papalangi böylece meydana çıktı. Çalışmalarının ortasına geldiği sırada bir telgraf aldı. Almanya'da bıraktığı karısı Amerika'ya gelmişti. Bu kez birlikte geri dönüş planları yapılmaya başlandı. Nihayet sayısız rica başvurusu sonunda 7 Mart 1918'de çifte Avrupa'ya giden Bergens Jord adlı gemide yer ayarlandı. Ülkelerine varışları tam anlamıyla bir düş kırıklığıydı. Akıl almaz gümrük formaliteleri sonucunda casuslukla bile suçlanıp bir gece tutuklu kaldıktan sonra sevgili yarımadaları hürriye dönebildiler. Papalangi 1920 yılında yayımlandığında birçokları, özellikle de gençler, bir yolunu bulup hürriye geldiler. Hepsi Papalangi'yi okumuş, en azından bir şeyler duymuşlardı ve Sherman'dan bu Güney Denizi cenneti hakkında daha fazla şeyler öğrenmek istiyorlardı. Tam bu günlerde yaşam önlerine bir tatsız olay daha çıkardı. Sherman'ların evliliği kopmaya başlamıştı. Sherman birkaç ay süren bir gezinin ardından evine döndüğünde evde yabancı birilerini buldu. Karısı onu terk etmiş, evi başkalarına devretmiş ve komşu köyden sevgilisiyle birlikte Macaristan'a kaçmıştı. Bu acı dolu günlerde içini dökebildiği genç bir kadınla tanıştı. Saatler süren sohbetlerden sonra içten içe bir ilişki doğdu ve evlenmeye karar verdiler. Birlikte Sherman'ın ailesinin yaşadığı yere gittiler. Bir zamanlar bir arkadaşının hediye ettiği arazide bir ev yaptılar. Sherman yeniden resim yapmaya başladı. Kitaplarından pek bir gelir elde edemiyordu. Göçebelik günleri sona ermiş, bu arada Almanya'da marşlar moda olmuştu. İkinci Dünya Savaşı ile yeni bir dönem başladı ve Sherman ordu tarafından göreve çağrıldı. Görevi tek sınıflı bir ilkokulun yöneticiliğiydi. Yeni işleri yüzünden Sherman'lar ve bu arada dünyaya gelen 6 çocukları evlerini satmak zorunda kaldılar. Karısı da öğretmen olarak görevlendirilmişti. Birlikte toplam 5 ayrı köy okulunda dersler verdiler ve 6 çocuğun üstüne 3 çocuğun daha bakımını üstlendiler. Savaş sona erdi. Yenilgi ve askeri reformun ardından karı koca kendilerini bir anda 5 parasız buluverdiler. Sherman resim yaparak ailesini geçindirmek olanağından bile yoksundu artık. Çünkü ne boya ne de tuval alacak parası kalmadığı gibi sanatsal yaratıcılığı da yok olup gitmişti. Sonunda karısı bir giysi fabrikasında küçük bir iş buldu. Aldığı 3 kuruş maaş için her gün 24 kilometre yol kat etmesi gerekiyordu. Sherman bu günlerde Almanya'nın politikası üstüne kafa yormaya başladı. Almanya nereye başlığıyla kaleme aldığı yazı bir bilinçlenme çağrısı niteliğindeydi. Yazarlar ve düşünürler ülkesinin giderek yolundan saptığını, tek çarenin bilinçlenmek olduğunu ileri sürüyordu. O sıralarda yine öğretmen olarak iş buldu. Tanıdığı bir barones, savaş yıllarında bir özel okul açmış, zamanla bu okul özel bir liseye dönmüştü. Sherman'lar bu lisede birlikte çalışmaya başladılar. Ekonomik durumları da kısa sürede düzeldi. 1957 yılına gelindiğinde Eric Sherman en büyük oğlunu sınayan jüride yer alıyordu. Fakat o günlerde önemli bir değişim içine girdi. Her zaman yaşam dolu olan, yerinde duramayan adam gitmiş, yerine yorgunluktan yakınan biri gelmişti. Aile doktoru somut bir teşhis koyamıyordu ama hastaneye yatmaya ikna etti onu. Salgı sisteminde ciddi bir hastalığın saptanmasıyla 4 Mayıs 1957'de hayata gözlerini yumması arasında uzun bir zaman geçmedi. Hayata yorulmak bilmez bir yaşam cesaretinin damgasını vurmuştu Eric Sherman. Her zaman insan yaşamının göz ardı edilen en önemli unsurunun ön plana çıkarmış, gözler önüne sermişti. Papalangi de bunun en iyi kanıtı değil mi zaten? Zürih, Ağustos 1978, André Grabe. Kitabın sonu 14 Nisan 2000.